Değerli Ahu, yine bir Türkiye değerlendirmesinde birlikteyiz. Dilersen öncelikle liderler turundan başlayalım. Başbakan Ahmet Davutoğlu, önce Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile arkasından da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Halkların Demokratik Partisi eş başkanı Selahattin Demirtaş'la olan görüşmesini de iptal etmişti daha önceki günlerde. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ile de bir görüşme yaptı ve bundan sonra topun mecliste olduğunu söyledi. Genel bir değerlendirme yaptığımızda, baktığımızda olaya neler söylenebilir?
Başbakan Davutoğlu'nun yeni anayasa için başlattığı liderler turunun olumlu sonuç verdiğini ilk aşamada, ilk etapta en azından söylemek mümkün. Burada HDP dışarıda kalsa bile gördüğümüz kadarıyla Selahattin Demirtaş yaptığı basın toplantısında İsmail Kahraman bir iki cümleyle davet ederse gitmeyiz, dinlemek istiyoruz başbakanı diyerek tekrar görüşülebileceğinin kapısını aralamış oldu. Buna dair Murat Yetkin, başkanlık sistemi en önemli sorun mu başlıklarında şöyle diyor. Anayasa çalışmalarında gözler artık Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın üzerinde. Malum HDP eş başkanı Selahattin Demirtaş'ın öz yönetim tartışması başlatmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ihanet olarak yerden yere vurmasının ardından Başbakan Davutoğlu da CHP ve MHP ile birlikte HDP'ye yaptığı görüşme çağrısını geri almıştı. Oysa MHP'nin varız demesinin ardından HDP istenirse meclis komisyonuna üye verebileceğini söyledi. Davutoğlu'nun Kahraman'la görüşmesinin ardından etrafı ateş çemberiyle çevrildi. Türkiye'nin bu ortamda yeni bir anayasa yazarak demokratik gücünü gösterebileceğini söylerken bunu en büyük makam olarak gördüğü meclisin yapabileceğini söyledi. En büyük makam meclis mutlaka önemli bir vurgu. Kahraman'ın bu tabloyu ne kadar toparlayacağını birlikte göreceğiz diyor Murat Yetkin. Geldiğimiz noktada anladığımız kadarıyla muhalefet partileriyle, 3 muhalefet partisiyle en azından uzlaşılan noktalar var. Selahattin Demirtaş anayasa çalışmaları büyük ölçüde aslında sadece başkanlık için bir hazırlık dese de belli noktalarda 4 partinin de komisyona üye vereceğini düşünürsek anayasa çalışmaları bir önceki dönemde 60 küsur maddenin geçirilmesinden sonra gelinen noktadan devam edebilecek gibi. Ama bütün bunların nihai hedefi yeni bir anayasa artı başkanlık sistemi mi, yoksa sadece yeni bir anayasanın geçmesi de iktidarı tatmin edecek mi? Bunu konuşmak için biraz erken, çünkü Cumhurbaşkanı başkanlık meselesini kolay kolay gündemden indirecek gibi gözükmüyor.
Dilersen Güneydoğu'ya doğru uzanalım. Son gelişmeler nedir? Ancak bu arada sivil toplum örgütlerinin açıklamalarında, oradaki bölgesel kuruluşların ya da partilerin eş başkanlarının yaptıkları açıklamalarda ölü sayılarından söz ediliyor, öldürülen kadınların sayılarından söz ediliyor.
Sivil kayıplarının arttığı doğru. Son dönemde özellikle evinden çıkmaya çalışanların keskin nişancılara hedef olduğunu biliyoruz. Belli noktalarda çatışmaların devam ettiğini biliyoruz. Surun belli mahalleleri hala sokağa çıkma yasağı altında yaşıyor. Belli ilçelerde, Nusaybin gibi, Cizre gibi ilçelerde zaman zaman kalkıyor ve geri geliyor belli mahalleler. Buraların anladığımız kadarıyla hükümet tamamen insansızlaştırılmasını istiyor. Yani sivil vatandaşın da oradan çıkmasını istiyor. Bu çıkma süreçlerinde zaman zaman çapraz ateş arasında kalan, iki tarafın ortasında kalan sivil vatandaşlar hayatlarını kaybediyor. Çok sayıda kadının ve çocuğun hayatını kaybettiğini söyleyebiliriz. Daha derinleşen bir travma tabii sokak ortasında çatışmalar sırasında ölen gençlerin veya sivil vatandaşların cenazelerinin bir türlü yerden kaldırılamıyor olması, ki bu çok can sıkıcı bir savaş halinin gözler önünde devam etmesi anlamına geliyor. HDP'nin en büyük çıkışı da bu yönde. Yani insanlar cenazelerini bile alamıyorlar diye sitem ediyorlar. Bizim gördüğümüz kadarıyla devlet evlerdeki patlayıcıları imha edip bölgedeki hendekleri kapattırmak için bölgedeki sivil halkın bir süreliğine en azından evlerini terk etmesine sıcak bakıyor. Bunlar yakınlarındaki akrabalarına mı giderler, büyük şehire mi göç ederler, başka yerlerde mi kalırlar? Devlet bununla şu anda çok ilgilenmiyor. Daha çok oranın temizlenmesi, tabiri caizse ev ev, oda oda temizlenmesiyle ilgili. PKK ise doğal olarak halkın yerleştiği evleri terk etmemesi gerektiğine inanıyor. Yaşadıkları alanları bırakmamaları gerektiğine inanıyor. Sur örneği için bir şey söyleyelim. Orada yaşayanların pek çoğu aslında 90'larda köylerde yaşıyordu. Boşaltılan köylerden oraya göç eden halkmış. Biz bunu geçtiğimiz hafta öğrendik. Şimdi o halk için ikinci bir dalga göç meselesi, tehcir neredeyse gündeme geliyor. Devlet biz buraları yeniden yapacağız, güzel evler, işte kentsel dönüşüm, tarihi yapıya, dokuya uygun yeni evler yapacağız dese de pek çok gazeteye yansıyan demeç, insanlar artık o kadar büyük ölümün yaşandığı yerlere geri dönmek istemiyor. Tıpkı zamanında köylerine geri dönmek istemedikleri gibi. Şehirlerde köylerin içinde böyle neredeyse boşaltılmış cepler, kurtarılmış alanlar oluşuyor. bir yandan çatışmanın belli noktalarda artık hız kestiğini, biraz hava şartları nedeniyle neredeyse PKK'nın dağda yaptığı operasyon gibi kışın biraz hafiflediğini söylemek mümkün. Bu arada Başbakan Davutoğlu da aydınlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Aralarında Baskın Orhan, Oya Baydar, Nurcan Baysal, Kezban Hatemi, Ali Bayramoğlu gibi isimlerin bulunduğu bir grup. En azından barış sürecine ara buluculuk etmek, alternatif sesleri ortaya çıkarmak için başbakanla görüştüler. Bundan bir çözüm çıkacak mı? Bu grup HDP ile hükümet arasında ya da bölge ile devlet arasında bir ara buluculuğa girecek mi? Onu söylemek için henüz erken. Ama bu arada bölgedeki askerlerin hedef olmaya devam ettiğini söylemek lazım. Bölgede tansiyon yavaşlıyor ama azalmıyor ya da yok olmuyor. Bir not daha ekleyelim. Başka illerden geçici görevle gönderilen jandarma ve özel harekat polislerinin bilmedikleri alanda ağırlıklı olarak Sur ve Cizre'de hedef alındıklarını söylemekte fayda var. Bilmedikleri sokaklar, bilmedikleri hayatların içinde tabiri caizse PKK tarafından avlanıyorlar.
Gelelim Suudi Arabistan'la İran arasındaki gerginliğe. Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen idamların ardından İran'da büyük infial yaşanmıştı. Hepimizin bildiği gibi Suudi Arabistan konsolosluğu, büyükelçiliği yakıldı. Sonra da siyasi gerginlik, diplomatik gerginlik doğdu ve Suudi Arabistan'ın yanında da birçok ülke yer almaya başladı. En son işte Katar, Cibuti gibi ülkeler de bu sıraya girdiler. Büyükelçilerini geri çektiler, protesto görüşmeleri yaptılar İranlı yetkililerle, büyükelçilerle vesaire. Peki Türkiye'nin bu konudaki bakışından söz edelim dilersen. Türkiye burada nerede yer alıyor? Bu olaya bakışı nedir? Ve Türkiye'nin bundan sonraki tutumu ne olabilir?
Türkiye uzun zamandır Suudi Arabistan-İran gerginliğinde açıkça Suudi Arabistan'ın yanında yer alıyordu. Ama 47 kişinin yılbaşının hemen ardından Cumhurbaşkanı bölgede umreden döndükten neredeyse birkaç saat sonra topluca idam edilmesi, bunların içerisinde ünlü Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunması tansiyonu çok yükseltti. Ankara'dan yükselen sesler içerisinde karşılıklı teenni, soğukkanlı davranma, köprüleri atmama gibi cümleler yer alsa da Cumhurbaşkanı kürsüye çıktığında öldürülenlerin çoğunluğunun aslında El-Kaide'li olduğu, içlerinde bir tane Şii bulunduğu, bunun için kopartılan patırtının aslında Batı'da büyük aklın eseri olduğu, bunun da arkasında bir Sünni-Şii nifakı yaratma meselesi olduğunun altını çiziyor. Dışişleri biraz daha yumuşak bir tonda açıklama yapsa da gördüğümüz kadarıyla Ankara Suudi Arabistan'ı kınamamaya ya da kırmamaya özen gösteriyor. Öte yandan İran'a yönelik eleştirilerini de orta ya da üst perdeden her durumda her şekilde söylüyor. Bu çok sürdürülebilir bir durum değil çünkü gördüğümüz kadarıyla bölgede yeni ittifaklar şekilleniyor ve nükleer anlaşma sonrası Amerika ile İran'ın yakınlaşacağını görmemek sürpriz olur. Suudi Arabistan ne kadar Amerika'nın müttefiki gibi gözükse de son yükselen gerginlikte ve IŞİD teröründe Suudi Arabistan, Katar gibi ülkelerin finansman payı olduğu düşünülüyor. Batı bölgede yeni ittifaklar, yeni müttefikler arıyor ve bunlar arasında ilginç bir şekilde Türkiye'nin de yer almasını istiyor. Ama Türkiye özellikle Cumhurbaşkanı pozisyonundan daha Sünni aksı diyeceğimiz, Suudi Arabistan'ın kurmayı planladığı silahlı gücü de bunun içine koyarsak, daha mezhep eksenli ve Sünni aksı diyebileceğimiz bir yöne doğru yavaşça evriliyor. Birazcık da maddi nedenlerle yapıyor bunu.
Bir de bu arada Türkiye'ye iki ziyaretçi geldi geçtiğimiz günlerde. Biri Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı, diğeri de Fransa Savunma Bakanı. Bu iki ziyaretin nedeni neydi ve ziyaretin ardından ne tür gelişmeler yaşandı?
Fransa Savunma Bakanı ile başlayalım. Suriye'de 25 Ocak'ta başlayacak ateşkes ve sonrasındaki yeni oluşumda Fransa'nın öncü rol oynayacağını biliyoruz. Bunun hani Amerika ne kadar önde gibi gözükse de esas aktörün Rusya ve Fransa olacağı ortaya çıkmış durumda. Fransa Savunma Bakanı'nın burada bulunması o açıdan önemli çünkü muhtemelen Fransa bölgeye daha büyük bir askeri kaydırma, sivil konuşlandırma, bölgede üs edinme gibi bir dönemin içerisine girebilir. Suriye'de, yeni yapılacak Suriye'de. Yani Esad rejiminin belli bir noktaya çekileceği, ülkenin belki bir federatif yapıya evrileceği bir süre içerisinde Fransa'yı garantör rolüyle tıpkı 50'lerde, 1950'lerde olduğu gibi yeniden görebiliriz. Savunma Bakanı'nın ziyareti bu açıdan önemliydi. Amerikan Genelkurmay Başkanı'nın ziyaretinde talebin bizden geldiği anlaşılıyor. Abdülkadir Selvi şöyle yazmış köşesinde. Ankara Amerikan Genelkurmay Başkanı'nı ziyareti vesilesiyle yüksek bir seviyede PYD'ye verilen destekten duyulan rahatsızlığı iletti. PYD ile Rusya arasındaki işbirliği örneklerini sundu. Suriye Demokratik Güçleri adı altında PYD'nin bölgenin demografik yapısını bozmasının farkında olduğumuz hatırlatıldı. PYD'nin Fırat'ın batısına geçmesinin Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğu güçlü bir dille iletildi diyor. Bu kadar olumsuzluk arasında merak ettiğim bir şey var. Rus uçağının düşürülmesiyle birlikte ertelenen Cerablus'a yönelik bir operasyon hala masada mı? Kulağıma Şubat'ın ortası diye bir şeyler geldi diye yazmış Gülkadir Selvi. Yani uçak vakasından sonra askıya alınan Cerablus'a IŞİD'i oradan çıkarmak için yapılacak büyük bir operasyonda şu anda Türkiye ne kadar Suriye'ye operasyon düzenleyemese de bütün hava operasyonlarını askıya almış olsa da Şubat'ın ortasına doğru bölgede dengelerin yeniden askeri cepheden değişebileceği işaretleri geliyor.
Ahu, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalık da bu kadar olsun. Önümüzdeki haftalarda yine birlikte olacağız. Kal sağlıcakla.
İstanbul'dan bütün dinleyenlerinize iyi hafta sonları diliyorum.